Ayrım 6.
Yunus'un her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası sözünü şimdi daha iyi anlıyorum hocam. Hayranlık yeni bir güzelliğe gözümüzü açıyor ve bizi yaratana yaklaştırıyor. Bunun yanı sıra alay, haset gibi duygular yaratılmış, dolayısıyla Tanrı'nın eseri olan bir varlığı küçümseyip aşağılaması yönünden bizi yaratandan uzaklaştırıyor, öyle değil mi? Elbette alay etme, kin beslediğimiz, nefret ettiğimiz ya da kıskandığımız bir kimsede küçümsenecek bir şey bulunduğunu hayal etmememizden doğan bir sevinçtir. Ne var ki kinden kaynaklanan bu sevinç sürekli ve sağlıklı değildir. Çünkü kinli olduğu biriyle alay etmek onu küçültürken yapanı da yüceltmez. Beyti dostum buyurduğu gibi başkasını hor tutan kendisini alçaltandır. O sevinç kısa sürede gönülde bir boşluğa ve sıkıntıya dönüşür. Sevinç ve kin. Peki hocam, olumlu bir duygu olan sevinç nasıl oluyor da kinden kaynaklanıyor ve onunla iç içe yaşayabiliyor? Günahların da kendine göre bir çekiciliği ve lezzeti vardır evladım. Yoksa insanlar hiçbir günah işlemezdi. Ancak bu bozbulanık bir hazdır. İnsan susuzluğunu gidermek için temiz su bulamadığında kirli ve pis suyu da içmek zorunda kalır. Meyve suyu sağlığa yararlı olduğu kadar yemesi ve içmesi insana doğal bir lezzet verir. Sigara ve alkollü içkiler doğal bir ihtiyacı karşılamadıklarından başlangıçta tat vermezler. İnsan bu zararlı maddelerden zamanla ve alışkanlıkla adeta zevk almaya başlar. Ne var ki bu zevk içinde bir süre sonra ortaya çıkacak zararları, pişmanlık ve kederi saklar. Keyifli geçen içkili yemekli bir gecenin hiç de hoş olmayan bir sabahı vardır. O yüzden akıllı kişi doğal, yararlı ve sonunda kederi doğurmayan saf sevinci seçmeli. Ve Mevlana'nın bedi sermest dediği içkinin sağladığı sarhoşluk ve kötü kendinden geçişten vazgeçip kendini çekmeli. Benzer benzeri çeker. Hayranlığımızı sürekli yeni güzelliklerle beslememiz gerektiği gibi olumsuz hazlarda onu sağlayan zararlı maddeleri arttırmak ve çeşitlendirmek sonucunu doğurmaz mı hocam? Ne yazık ki öyle. O tür lezzetler tuzlu su gibidir. İçtikçe susatır insanı. İçki masası aşırı yemeği ve sigarayı da çağırır yanına ve uyuşturulmuş kafa başka saçmalıklara ve utanç verici durumlara sürükler insanı. İçkinin sonu alkolikliğe ve uyuşturucu alışkanlığına kadar gider ve insan daha çok zevk alayım derken en büyük kederin kucağında bulur kendini ve giderek normal yaşamını sürdüremez hale gelir. İçki içmek onun için bir tür intihar biçimi oluverir. Beyti dostun çok güzel belirttiği gibi sevgisinden yaratan bütün çılgınlıkları inkarcılar için var etmiştir. Kendi elleriyle kendi gözlerini oysunlar diye. Yine o bütün güzellikleri yolunda giden yolcular için var etmiştir. Her nebzede güzellikle doysunlar ve onu ansınlar diye. İnsan ona doğru gittiğinin bilinci içinde yolcu olmalı, her güzellikte ona doğru bir adım daha atmanın sağlıklı ve sağlam sevincini duymalı evladım. Umut ve korku. Hocam, umut ve korku da yan yana yürüyen iki duygu galiba. Evet, ikiz kardeş gibidir bu duygular. Umut, sonucundan bir dereceye kadar kuşku duyduğumuz gelecek bir şeyin düşüncesinden doğmuş, kararsız bir sevinçtir. Korku ise olumlu sonuçlanacağından bir dereceye kadar şüphe ettiğimiz bir şeyin düşüncesinden doğmuş, kararsız bir kederdir. Bundan şu sonuç çıkıyor ki, korkusuz umut olmadığı gibi umutsuz da korku yoktur. Bir şeyin sonucu konusunda umutla kuşku arasında sallantıda olan kimse, beklediği şeyin gerçekleşme olasılığı fazla ise umuda, az ise korkuya kapılır evladım. Güven ve umutsuzluk. Bu durumda güven ve umutsuzluk ne oluyor hocam? Umudun en ileri derecesi olan güven, hakkında artık hiçbir kuşku kalmamış olan gelecek veya geçmiş bir şeyin düşüncesinden doğan kararlı bir sevinç halidir evladım. Korkunun en uç noktası olan umutsuzluk ise sonucun umutsuzluğu garanti olan ve hiçbir acaba beklentisi bulunmayan gelecek bir şeyin düşüncesinden kaynaklanan kararlı bir keder halidir. Sınavda boş kağıt veren bir öğrencinin imtihanının sonucundan umutsuz olması gibi. Korku ve umudun yararları. Korku ve umut yan yana bulunduğuna göre ikisinin de belli bir ölçü içinde insana yarar sağladığını düşünebilir miyiz hocam? Evet, sorularınla cevaba davetiye çıkarıyorsun adeta. Evet evladım, sorarken kibarca cevapladığın gibi makul ölçülerde korku insanı kötülüklere bulaşmama konusunda titiz yaşamaya, gelecek tehlikeler karşısında tedbirli olmaya yöneltir. Umut ise geleceğe daha güvenli ve iyimser gözlerle bakmaya ve cesaretli davranmaya yol açar. Korkunun aşırısı insanı hareketten alıkoyar ve pasifize eder. Aşırı umut da kişiyi gevşekliğe düşürür. İnsan Tanrı ile ilişkilerinde bile hep korku ile umut arasında kalmalı. Onun gazabının şiddetli, adaletinin yaman olduğunu bilerek kötülüğün her çeşidinden korkup kendini onlara karşı korumalı. Yine onun merhametinin sonsuz olduğunu düşünüp biraz rahatlamalı ve umudunu her zaman taze tutmalı. Haset. Şuna dikkat ettim hocam, iyi duygular başka iyi duyguları doğurduğu gibi kötü duygulardan da başka kötülükler türüyor. Alay etme, kinden kaynaklanıyor ve kinlendiğiniz kişiyi küçük düşürmeye, onu silmeye, varlığını inkar etmeye kadar götürüyor işi. Bunun gibi mesela haset duygusu geliyor aklıma. O da kinden mi kaynaklanıyor acaba? Evet, haset insanı başkasının mutluluğu yüzünden kederlendiren ve mutsuzluğuna memnun olacak şekilde duygulandıran kin ve sevgisizliktir evladım. İnsanın bir başka kişinin mutluluğuna üzülmesi ve mutsuzluğuna sevinmesi için gönlünün nefret ve kin gibi düşük düzeyde bir dalga boyuna ayarlanması gerekir. İnsanların iyiliğine üzülen, kötülüğüne sevinen, sevgiden nasipsiz böyle biri insanca duygulara yabancılaşır. Pasın demiri yiyip bitirdiği gibi kin de böylelerin içini çürütür. Buna karşılık şefkat, insanı başkalarının iyiliğinden hoşnut olacak ve kötülüğünden kederlendirecek şekilde duygulandırması bakımından sevgiden kaynaklanır ve güneş gibi koruyucu, esirgeyici bir sevgi olarak insanı yaratana yaklaştırır. Şunu da fark etmişsindir herhalde evladım, olumlu ve yararlı bir duygu insanı Tanrı'ya çıkarıyor. Olumsuz ve zararlı duygular ise insanı kendinden, insanlıktan ve ondan uzaklaştırıyor. Acıma ve sevgi. Genel olarak olumsuz duygular kin ve nefretten kaynaklanıyor. Olumlu duygular ise sevgiden doğuyor. Sevdiklerimizin başına gelen iyiliğe sevinme, kötülüğe üzülme, şefkat adını alırken acıma sevgi içinde nasıl anlam kazanıyor? Acıma benzerimiz olduğunu hayal ettiğimiz, yani sevdiğimiz birinin başına gelen kötülüğün bizde uyandırdığı keder halidir evladım. Acımada yukarıdan aşağıya bir el uzatış, yardım ediş, acıları paylaşarak azaltma ve bir başkasının üzüntüsüne gözyaşı dökme söz konusudur. Başkasının sevincini ve başarısını paylaşma ise daha ileri derecede ve sencilce bir sevgi davranışıdır. Ve her kişinin değil, her kişinin harcıdır evladım. Duyguların perdesi. Hocam, sevgimiz ve kinimiz bir başkasını değerlendirmede bizi yanıltabilir mi? Evet, üstün değerlendirmede bir kimseye sevgi yüzünden haklı olduğundan fazla yer ve değer veririz. Aşağı değerlendirmede ise bir kimseye kin yüzünden olduğundan daha az değer biçeriz. Öylece her iki halde de doğrudan sapmış, gerçeği çarpıtmış oluruz. O nedenle birine olan duygumuzu gerçeğin önüne geçirmemeli ve gerçeği her şeyden çok sevmeliyiz evladım. Beğeni ve tiksinme. Beğeni ve tiksinme duygusundan eğitimde nasıl yararlanabiliriz hocam? Beğeni bir başkasına iyilik yapmış olan bir kimseye karşı olan sevgidir ve insanı beğendiğine benzemeye, onun gibi olmaya özendirir. Tiksinme ise bir başkasına kötülük yapmış olana duyulan nefrettir. Bu da insanı tiksindiği şeyden kaçınmaya ve sakınmaya yöneltir. Özetlersek kötü denen bütün hareketlere kederin, doğru denen bütün davranışlara da sevincin eşlik ettiğini söyleyebiliriz. İşte eğitimin önemi ve değeri burada başlar. Anata, ana baba, kötü denen ve sonunda kederi doğuran hareketleri yererek çocuklarını bu konuda uyarıp kötüden sakındırabilir. Yine onları iyiliğe özendirip ödüllendirerek ve iyilikte sevinç duymalarını sağlayarak doğru bir şekilde yetiştirebilir evladım. Sev ki sevilesin, Seneca. Anlamak beğenmenin başlangıcıdır, Spinoza. Dünya benim rızkım, halkı da halkımdır, Yunus Emre. Gerçek sevgi. Sevgi hiçbir şeyi ayırt etmeksizin sevenlerin sabrederek sevmek, sevmek için çalışmak, çalıştıkça sevmek, severken saygı duymak, saygı duyarak sevmek için yaptıkları iştir, Beyti. Sizin dert edindikleriniz kopamadıklarınızdandır. Yalnız hizmeti ve yalnız hizmet için sevmeyi düşünürseniz kurtulur ve kurtarırsınız, Beyti. Sevgi saygıyla beslenir. Saygı sevginin gıdasıdır, Beyti. Sizin için her şeyinize saygı ve sevgi gerekir önce. Çünkü disiplin ve itaat saygıdan ve sevgiden doğar. İşte buna önem veriniz, Beyti. Severken istismar edilmekten korkuyorsanız henüz gerçek sevgiye varmamışsınız demektir. Çünkü sevgide korku yoktur. Çünkü sevgi sizi kapamaz, her şeyinizle açar. Seven karşılık almayı düşünmeden verendir, Beyti. Sevgi saygıyla beraber mi yürür hocam? Evet evladım, saygısız sevgi çok çabuk solar. Saygı, bir insanın orijinal kişiliğine, özgürce ve kendince gelişme hakkına değer vererek onu sahip olmaya kalkışmadan sevmektir. Onu araç olarak değil, amaç olarak görmektir. Ve özgürlüğünü zedelemeden beraber olmayı bilmektir. İnsan değer bulduğu şeyi sever, yani sevgisini saygısıyla besler. Saygının kazanılması. Saygının sevginin gıdası olduğunu biliyoruz. Saygı nasıl kazanılır hocam? Saygı bir insanın değerli olduğunu kabul etmek ve ona o şekilde davranmaktır. Başkalarından saygı görmek için insanın önce kendine saygı duyması, kendi değerini bilmesi, kendi biricikliğinin ve benzersizliğinin bilincine varması, özgün ve olumlu yanlarını geliştirmesi ve topluma yararlı bir hizmet sunması gerekir. Saygı görmenin ikinci yolu da başkalarının değerlerini görmek ve onlara saygı göstermektir. Her şey benzerini doğurur. Saygı da kendine ve başkalarına saygı göstererek kazanılır evladım. Sevgi ve birlik. Sevgi insanları birliğe götürür. Bir olmanın yaşantıda görülen ölçüsü nedir hocam? Aynı şeyleri düşünmek, aynı inançları paylaşmak, birlikte aynı yöne bakmak ve en önemlisi gönül kapılarını açarak birbirini sevmek insanları birleştirir, birliğe ulaştırır. Acılar paylaşılarak azaltılır, sevinçler bölüşülerek büyütülür ve herkes diğerini kendinden bir parça olarak görür. Başa bağlılık ve birbirine tutkunluk birliğin gücünü oluşturur ve yıkılmazlığını gösterir. Böyle bir birlik önce insanları birliğe çağıracak görevli grupların, sonra da tüm insanlığın kaderidir evladım. Sevgide istismar. Hocam, insanlar hem sevmek istiyor hem de istismar edilmekten korkuyorlar. Bu nasıl oluyor? Henüz gerçek sevgiyi bilmiyorlar da o yüzden evladım. Çünkü seven karşılık almayı düşünmeden verir. Bir meyve ağacı meyvelerinin yenmesinden korkar mı? Zaten meyveleri yensin diye değil midir? Ve ağacın meyveleri yenip bittiğinde ağaç hayatın tükenmez zenginliğinden her mevsim yeniden meyveler vermez mi? Bunun gibi seven ve gönülden veren Tanrı'ya açık olacağından, onun sonsuz hazinesinden sürekli olarak beslenir. Ve aslında Tanrı'nın olan ve onda beliren tüm nimetleri sevgiyle insan kardeşlerinin yararına ve hizmetine sunar. Ayrılık ve sevgi. Bu durumda ayrılığın adını bile anmamak gerek ama bazı hallerde ayrılık sevgimizin temeli olabilir mi hocam? İnsan bazı şeylerin değerini onları bir süre kaybedince daha iyi anlar. Örneğin sağlık gibi. Birbirini sevenler de belli ayrılık sürelerinde birbirlerinin değerini, birbirleri için ne denli önemli ve gerekli olduklarını daha derinliğine duyarak birbirlerini içten özlerler. Öylece ayrılık gerçekte sevgilerinin temeli olur evladım. Sevgi insanı birliğe, egoizm yalnızlığa götürür. Schiller. Sevenler yaşlanır ama ihtiyarlamaz. Seviniz, sevdiğinizi biliniz. Seviniz, sevginizi söyleyiniz. Seviniz, sevdiğinizi koruyunuz. Seviniz, çünkü sevenler, gerçek sevenler yaşlanır ama ihtiyarlamaz. Beyti. Onun için güzel olan sizin birbirinize sevgi gözüyle bakmanızdır. Beyti. Ruhsal bir uğur, gurur. Sizin için gurur, sizin için benlik, sizin için düşmanlık yoktur zaten. Çünkü siz aslında bunları yıkmak için ortadasınız. Beyti. Genellikle bütün büyük yanlışların altında gurur yatar. Ruskin. Kazanmak istiyorsanız kazancı tevazuda arayınız. Beyti. Sayfa 144. Merak ve tecessüs. Hocam, merakla tecessüs genellikle birbirine karıştırılıyor. İkisi arasındaki ayrımı açık ve seçik olarak belirtebilir misiniz? Merak, insanın içindeki bilme ve öğrenme isteği olup her türlü bilginin kaynağıdır evladım. Merak sayesinde insan olayların özünde saklı olanı araştırmaya yönelir ve sonunda bilgiye ulaşır. Bilgi tüm insanların yararına olduğundan herkesi ilgilendirir ve insanların ortak kültürünü zenginleştirir. Tecessüs ise insanların özel hayatlarını öğrenmek ve gizliliklerini araştırmak anlamında olumsuz bir meraktır ve bir yandan insanın özel hayat ve gizlilik haklarına tecavüzdür. Arapçada tecessüs, ayıpları ve kusurları araştırmak anlamına gelir. Tecessüsün türediği ces kelimesi, hastalık ya da sağlığı anlamak için nabız yoklamaktır. Nitekim casus kelimesi de aynı kökten türemiştir. Casus, bir topluluğun sırlarını başkalarına ulaştıran demektir. Buna göre tecessüs, bir şeyin gizli durumlarını, genellikle ayıp ve kusurlarını araştırmak, bir kimsenin özelliğine ve gizliliğine, onun rızası dışında el uzatıp kulak vermektir. Böyle bir davranış insana ve insanlığa bir şey kazandırmadığı gibi tersine birçok zararlara yol açar. Tecessüsün zararları. Tecessüs ne gibi zararlara sebep olur hocam? Bir kere başkalarının gizliliğini araştıranlar bunu diğer insanlara yaymak için bir dedikodu sermayesi olarak kullanırlar. Kötü niyetli olduklarından duyduklarına yalan da katarlar. Ayrıca kişinin ayıp ve kusurlarının insanlar arasında yayılması iki yönden sakıncalı ve zararlıdır evladım. İlkin, kişi özel hayatı ifşa edilerek mahcup duruma düşürülür ve saygınlığı zedelenir. Özel hayat ve gizlilik hakları çiğnenir. İkinci olarak da kötü söz ve ayıpların toplumda yayılması, bu hareketlerin insanlar arasında yaygınlık kazanmasına yol açar. Falanca yaptıktan sonra ben de yaparım düşüncesiyle insanları yanlışa düşürür. Gurur. Zenginlik, ün, mevki, güç ve güzellik, hatta bilgi bile çoğu kere insanı aldatıp benlik balonunu şişiren gurura dönüşüyor. Bu durumda gurur ne oluyor hocam? Gurur ruhsal bir uğurdur evladım. İnsanın benliğine aşırı düşkünlüğü nedeniyle kendisine olduğundan daha yüksek bir değer biçmesidir. Bir hayali benliğine hoş geldiğinden gerçek sanması ve ona aldanması yönünden gurur bir çeşit cehalettir. İnsan hayalinde kendine olmadık bir fiyat biçer ve bu değere ulaşmış olduğunu zanneder. Öylece gururlu kişi kendini yalnız kendi gözüyle görür ve bu değerin diğer insanlarca da doğrulanmasını bekler. Beklediği övgüyü bulamadığında hırçınlaşır ve çevreyi buna zorlayıcı davranışlara girer. Gururlu kişi kusursuz sayarak adeta tanrılaştırdığı benliğine uygun düşmeyen davranışlarda bulunduğunu fark ettiğinde kusurunu kesinlikle hoş görmez ve davranışların nedenlerine inmeksizin daha iyi yapmalıyım, aldırmamalıyım gibilerden kendini sözde eleştirir. Gurur ve eleştiri. Gururlular kendileri doğruları göremedikleri gibi başkalarının eleştirilerine de kapalıdırlar değil mi hocam? Evet, bir kere gururlu kişi kendi hayalinin ürünü olan yapma bir benliği savunup Don Kişot gibi gerçek sandığı bir hayalin savaşımını vermekle boşa koşup boşa yorulmaktadır. Diğer yandan gerçeğin önüne geçirdiği benliği ve gururu doğruları görmesine perde olmaktadır. Çevreden gelen eleştirileri de benliğine yönelmiş bir tehdit olarak görüp kabul etmez. Böyle hallerde kendini küçük düşmüş hisseder. Gururunu incitecek olaylarla karşılaştığında o durumdan kaçmayı ve öc almayı dener. Bu şekilde gururunu kurtarmak uğruna gerçekle ve toplumsal yaşamla kendi arasına benlik taşlarından örülü bir duvar çeker evladım. Gurur zırhı. Hocam, gururlu kişi aslında kendini sevmemekte, kendinin hiç de zannettiği gibi olmadığını için için bilmekte ve içindeki kofluğu gurur zırhıyla örtmeyi mi çalışmaktadır acaba? Evet evladım, gururlu kişi gerçekte kendinden nefret etmektedir. Bir yandan benliğini kusursuz gibi gösterirken, diğer yandan gerçek benliğini sürekli bir tehdit olarak görür. Gerçek kişiliği olmak istediğine veya gösterdiğine uymadığı için çoğu kere bocalar. Gerçek benliğiyle yüz yüze gelmekten korkar ve kaçar. Kendini her an başkalarıyla kıyaslayarak onlardan daha üstün olduğunu göstermek ister. Hayalinde kendini kusursuz gördüğü için gerçek benliğinin yaptığı yanlışları yetersizlik belirtisi olarak yorumlayıp acı çeker. Tanrılığa oynayan insanın trajedisidir bu. Kişiliğini bulmaya ve bütünleştirmeye çalışırken bazen idealleştirdiği gururlu benliğiyle, bazen de hoşlanmadığı asıl benliğiyle özdeşleşir. Her iki halde de gerçek ve yapma benliğinin çatışmasından kurtulamaz. Gurur ile hava basarak şişirdiği yapma benliğiyle gerçek benliği arasındaki açıklık ve yabancılaşma arttığı ölçüde gerçekten uzaklaşır ve giderek kendini yaşayamaz hale gelir. Yaşama boyunca kendinden kaçarak gururunu kambur gibi sırtında çirkin bir yük olarak taşır. Tevazu. Büyüdükçe küçülmek ne demek hocam? Alçak gönüllülük, tevazu, Tanrı'nın büyüklüğünü gördükçe insanın kendi küçüklüğünü ve aczini fark etmesidir. İnsan öğrenip olgunlaştıkça dolu başak gibi başa öne eğilir. Büyüdükçe küçülmenin mantığını geometrik olarak şöyle açıklayabiliriz. Beyaz boş bir sayfa düşün. Bu beyazlık bizim öğreneceğimiz sonsuz bilgi alanı olsun. Şimdi bir daire çizelim. Çemberin içinde kalan beyazlık bizim bu bilgi okyanusundan içimize aldığımız bilgi olsun. Çapımız büyüyüp çemberimiz genişledikçe içimize aldığımız bilgi artacak. Ama diğer yandan çember genişledikçe bilinmeyen alanla olan sınırımız da genişleyecek. Öyle ki bildikçe bilmediklerimizin çokluğunu fark edeceğiz. Başka deyişle büyüdükçe küçüleceğiz evladım. Ayrıca küçük gönüller ancak küçülmesini, onların seviyesine inmesini bilenlerden gerçeği alıp yararlanabilirler. Sizin işiniz ululuk değil kulluktur. Önce ona ve sonra onun kullarına şüphesiz. Beyti. Asıl hayır, o sizin kardeş olduğunuzu bildirdi. O sizin bir isimde anılmanızı ister. Siz gecikmeyiniz. Biliniz ki o kendine olan her şeyi yüceliğinden affeder, bağışlar. Yalnız kardeşin kardeşi olan hakkını affetmez, onu kardeşinden istemesini diler. Siz bundaki hayrı, bundaki hikmeti düşününüz. Beyti. Gönülden verilene paha biçilmez, çünkü onun hayrı çoktur. Hayır, onun yüce katından sizin için gönderdiği en güzel şeydir. Hayır, gerçekten onun sevgisidir aslında. Siz hayırdan uzak olmayınız. Beyti. İçimizde çöreklenen duygular. Gururlu olmayı bırakın, gurur genellikle sahtedir, engeller çıkarır ve yakınlaşmayı önler. Leo Buscaglia. Gururla zayıflık ikiz kardeştirler. Light Hunt. Gurur açmazı. Hocam, geçen konuşmamızda gururdan, insanın kendi düşüncesinde kendine olmadık bir değer biçmesinden, böylece gerçekle kendi arasında gururdan duvar örmesinden söz ettik. Böyleleri kendi hayalleriyle yarattıkları bu açmazdan nasıl kurtulabilir? Gururlu kişi bu çatışmanın yarattığı gerilimden dışlama yoluyla kurtulmaya çalışır. Kendine duyduğu nefreti "falancayı sevmiyorum" biçiminde dışa vurur. Yine kendinde hoşlanmadığı, yüzleşmek istemediği nitelikleri kendi dışındaki olay ve insanlarda eleştirerek rahatlamaya çalışır. Ama bu gururdan kurtulmaktan çok gururunu kurtarmaya yönelik bir savunma tepkisidir. Asıl kurtuluş ise akıl ve mantığı kullanmak, tanrısal buyruklar açısından kendimize bakmayı öğrenmek, gerçekçi düşünmek, kendimizi olduğumuz gibi görebilecek güven ve cesareti kazanmakla gerçekleşir. Gururun ilacı. Buna gururun yerini tevazuya bırakması diyebilir miyiz hocam? Böyle akıllıca bir soruya evet denebilir ancak, zira her ruhsal eksiklik onun karşıtı olan bir erdemle giderilebilir evladım. Gururun panzehiri ve karşıtı olan erdem ise söylediğin gibi tevazudur. Ne var ki tevazu zannedildiği gibi kendini olduğundan aşağı göstermek de değildir. Böyle bir tevazu gösterisi gizli bir gururun belirtisidir aslında. Gerçek alçak gönüllülük ne eksik ne fazla insanın kendini olduğu gibi görebilmesidir. Onun önünde küçüklüğünü bilip iyi yanları ile birlikte eksik ve kusurlarını da görüp bunları düzeltme yolunda kendiyle cenge girebilmesidir. Tevazu kendini değerli sanmak ve öyle göstermek yerine çalışıp çabalayarak gerçek değerlere sahip olmak, sonra da bu değerleri küçülerek insanın hizmetine sunmaktır. Yoksa o değerlere erdim diye ululuk taslamak değil elbette. Şikayetin sebebi. Hocam, yaşamlarından sürekli yakınan, çok şikayet eden insanlar bu yolla kendi kusurlarını örtmeye ve sorumluluktan sıyrılmaya çalışmıyorlar mı acaba? Evet, homur homur yakınmaktan hoşlanan, sürekli şikayet eden bu arabesk tavırlı insanlar birbirine yardım etmekten kaçınmak, insanlara karşı ilgisizliklerini gizlemek için böyle bir kurnazlığa başvururlar. Bu durmaksızın yakınan kimseler, yakından bakıldığında haksızlıklara karşı çıkma ve direnme gücünden yoksun, çalışmaktan kaçan, işten kaytaran ve rahatlarını başkalarının sırtında arayan tembel insanlardır evladım. Sorumluluk alacak, yük taşıyacak yerde başkalarının omuzunda daha yaşarken kendilerini cenaze gibi taşıtırlar. Pişmanlık. Kendindeki bir kusuru düzeltebilmek için önce onu görmek ve bunun üzüntüsünü çekmek gerekir, değil mi hocam? Evet evladım, her şeyden önce yaptığından pişmanlık duymak lazım. Pişmanlık, insanın özgür olarak yaptığı bir davranışın yanlışlığını görmesi ve içinde bunun üzüntüsünü duyması demektir. Bunun için insanın gözünün önünden gurur perdesini kaldırması, kendini olduğu gibi görebilmesi, öz eleştiri yapabilmesi ve kulağını başkalarının uyarılarına da açık tutması gerekir. Tövbe. Pişmanlıktan sonra genellikle dinlerce de övülen ve önerilen tövbe gelir hocam. Buna göre tövbe etmek ne demek? Tövbe etmek, yanlışlığını gördüğümüz, o yüzden üzüldüğümüz, yani pişman olduğumuz bir şeyi bağışlanmak dileyerek bir daha yapmamak, tekrar etmemek üzere Tanrı'ya söz vermektir. Hani çocukken bir yaramazlık yaptığımızda iki elimizin işaret parmağını yukarı, gökyüzüne doğru tutarak tövbe ederdik ya, işte o işaret aynı yaramazlığı tekrarlamak üzere bize, bizi sevgisinden var edene söz verdiğimizi, başka deyişle tövbe ettiğimizi hatırlatır. Tövbe bir yerde insanın kötülükten isteyerek kurtulma ve arınma yoludur. Her insan hata yapabilir ve evrim gereği hata yapa yapa hatasız olmayı öğrenir. Önemli olan hatalardan ders almasını bilmek ve aynı hatayı yeniden işlememek. Biliyoruz ki Yüce Yaratan, eğer dönücü isek hatalarımızı bağışlar ve bize yeniden yol çizer. Kul hakkı. Hocam, bağışlamak dediniz de aklıma geldi. Beyti Dost 97. celsesinde, "Biliniz ki o, kendine olan her şeyi yüceliğinden affeder, bağışlar. Yalnız kardeşin kardeşi olan hakkını affetmez. Onu kardeşinden istemesini diler." diyor. Müslümanlıkta da Tanrı huzuruna kul hakkı ile çıkmayın deniyor. Bu durumda koruyan, veren ve bağışlayan Allah'ın kulların birbirine karşı işlediği günahları affetmemesinin hikmeti ne? Çok ince bir konuya değindin evladım. Burada önce bizi sevgisinden var edenin insana verdiği değeri, onun kişilik haklarına ve özgürlüğüne gösterdiği saygıyı görüyoruz. Onun en büyük dileği şüphesiz ki insanların gönül birliği. İnsanlardan biri bir diğerinin gönlünü kırarsa aradaki sevgi akımı durur ve birlik bozulur. Gönüller birbirine kapanır. Ancak suç işleyen ne yapıp edip kendisini affettirirse, haksızlığa uğrayan da kendine yapılanı bağışlarsa aradaki buzlar çözülür. Sevgi akımı ve dolaşımı yeniden başlar. Gönüller birbirine açılır ve Tanrı'nın en büyük dileği yerine gelir. Ayrıca işin böyle oluşunun yüceltici bir yönü daha var. Haksızlık yapan kendini affettirmek için için küçülerek özür dilemek suretiyle büyür. Bir takım iyi davranışlarda bulunur. Haksızlığa uğrayan kişi ise merhamete gelerek affetmek yoluyla büyür. Ve bağışlayan Allah'a daha çok benzemeye çalışır. Sonuçta her biri diğerinin büyümesine basamak olur. İkisinin de içleri birbirine ısınır. Öylece gönüllerin kucaklaşması ve birliği gerçekleşir evladım. Günah. Ona benzeme yolunda yol aldığımıza göre günah bizi yolumuzda geciktiren, ona gitmekten alıkoyan şeyler mi oluyor hocam? Günah insanı Tanrı'dan uzaklaştıran hareketlerdir evladım. Günaha girmek, onun yapma dediğini yapmak, buyruktan ayrılmak ve ayrılıkta olmaktır ki öyleleri kafalarının dikine giderek, her şeyi yalanla yapabileceklerini zannederek vesvese verenin elinde oyuncak olurlar. O durumda yaratandan uzak kalmanın azabını ve yalnızlığın cehennemi içlerinde yaşarlar. Günahtan arınmak, yaptığına pişman olup tövbe ederek yaratanın buyruklarını benimseyip onlara uygun yaşamaktır ki işte kesin kurtuluş ve esenlik bundadır evladım. Bütün gördüklerimin bir parçasıyım ben. Tennyson. Siz önce ona inanınız ve sonra bütün inancınızla ona sığınınız. Mutlak sizi koruyacak ve kurtaracaktır. Beyti. Düzelecek olan. Düzelecek olan özünüzde değil, sözünüzdedir. Çünkü siz özü temiz olansınız, sözünüze dikkat ediniz. Beyti. Siz başkası için kötüdür derseniz ondan size kötülük, iyidir derseniz ondan size iyilik gelir. Siz kötülük edici ve kötüleyici olmayınız. İşte bu ateşlerin en yakıcısıdır. Beyti. Sağlığın değeri. Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir. Arap atasözü. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Atatürk. Hocam, sağlık mutluluğun temel şartı olarak görülüyor ve her şeyin başı sağlık deniyor. Kanuni Sultan Süleyman bile bir beytinde, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyerek sağlığın değerini belirtiyor. Sizce de sağlık bu denli önemli mi? Sağlıklı olmak, Tanrı'nın bize verdiği emanetleri doğru ve yerinde kullanmak, sağlık kurallarına ve doğru yaşam bilgilerine uygun yaşamaktır. Sağlık, ruh, zihin ve beden arasındaki dengeden doğar. Bu denge her birinin sorumluluğunu duyarak ve hakkını vererek sağlanır. İnsanın doğal ve normal hali sağlıktır. Beden, zihin, ruh ilişkileri ona göre ayarlanmıştır. Ama insan yanlışları ve zararlı alışkanlıkları ile kendini zorla hasta eder. Aslında hasta olmaya hakkımız yoktur. Sağlıklı olmak, yaşama ve bize verilenlere karşı ilk ödevimizdir. Diğer değerler ve başarılar sağlık temeli üzerine yükselir. Sporun yararı. Spor bedeni geliştirdiği ve sağlığa yararlı olduğu gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözü gereğince insana olumlu bazı ruhsal ve toplumsal nitelikler de kazandırır mı? Spor, sistem, prensip, organizasyon ve rekor kelimelerinin baş harflerinden oluşur evladım. Demek ki bir sisteme sahip olarak belli prensipleri uygulayan, iyi organize olan bir kişi ya da topluluk rekora gider yani başarıya ulaşır. Hele çağımızda spor artık bir bilim haline gelmiştir. Spor bedensel yetenekleri geliştirdiği gibi insana kendine güven, mertlik, cesaret ve hakka saygı gibi duyguları da kazandırır. İnsanın yaşamına düzen ve disiplin getirir. Yine spor, insanda birlik ve arkadaşlık havası, diğer insanlarla kolay kaynaşma ve birlikte çalışma yeteneği ve yardıma hazır bir ruh hali yaratır. Bu yönüyle insanların birbirini sevmesini ve bir olmasını sağlar. O nedenle geçmişte şövalyelik, daha sonra centilmenlik olarak karşılanan bu kişilik özellikleri, günümüzde sportmenlik olarak adlandırılmıştır evladım. İşkolik olmamak. Aşırı işe gömülmek de sağlığı bozar mı hocam? Evet, bir çeşit kaçış olan işkolik olmaktan da kaçınmak gerek evladım. Çalıştığımız kadar dinlenmeyi ve eğlenmeyi de bilmeliyiz. Doğa güçlerinden, güneşten, temiz havadan yararlanmak, spor yapmak, sanatla ilgilenmek, dostluk ilişkilerini geliştirmek insanı beden ve ruh olarak yeniler, tazeler. Öylece ruh ve beden arasındaki sıkı bağlılığı, bunların birbirine karşılıklı olarak yapacağı olumlu etkiyi daha iyi görmüş oluruz. Bedenimizi ruhumuzun enstrümanı olarak iyi akort edersek iyi ses alırız evladım. Sağlıklı yaşam. Beden ve ruh sağlığı içinde yaşamamızın yolu nedir hocam? Aslında doğal olan sağlıklı olmamızdır evladım. Çünkü biz doğanın bir parçasıyız. Biz onun planına lazım olduğumuzdan dolayı doğa bizi sağlam yapmak için durmadan çalışır. İnsanın başkalarına yararlı olması ve bütünlüğünü sağlaması için doğa ona muhtaçtır. Ve evren tüm varlıkların uyumlu bir dayanışma içinde birbirlerine yardım etmeleri esası üzerine kurulmuştur. Buna göre sağlıklı ve huzurlu yaşamanın sihirli formülü şu: genel sağlık kurallarına saygılı olmak ve kendimizi başkalarının hizmetinde unutmak. Buna bir anlamda gerçek yaşamak da diyebiliriz evladım. Siz kendinizi hasta etmekten hoşlanırsınız. Size yasak olan kötülükleri yapmakta hala devam edersiniz. Ölürken rahat olmayı istemediğiniz için hasta olup ölürsünüz. Veyti. Mutluluk elimizde. İyi vermesini iyi bilen gerçek mutluluğu bulur. Veyti. Her birimiz tek bir kanadı olan meleğiz ve bizler ancak birbirimizi kucaklayarak uçabiliriz. Luciano de Crescento. Gönülden verici olanlar mutluluğu bulurlar. Beyti. İnsanca yaşam. İnsanlar neden insanca yaşamıyorlar hocam? Henüz insan, insan olma yolunda da ondan evladım. Ama evrimle birlikte insan gitgide insanlaşacak, özünde tohum halinde bulunan insanca değerleri gün ışığına çıkaracak. Ve o gün dünya ağacı akıl ve ahlak güzelliğine ulaşmış, olgun insan meyvelerini verecek. Bu mutlu gün pek de uzak değil. Belki sen de görebilirsin evladım. Mutluluk fırsatı. İnsanın elinin altında her günkü yaşamında melek gibi davranmak ve mutlu ederek mutlu olmak için ne çok fırsat var değil mi hocam? Öyle gerçekten. Sevdiklerinin sevinciyle sevinen insanın hali ne güzeldir. Yüzler güldürerek gülmek en gerçek gülüştür. Mutluluk da bundan başka bir şey değildir ya aslında. Başkalarıyla böylesine bütünleşebilen, onların sevinciyle sevinen, üzüntüsüyle gözyaşı dökebilen kişi kendini aşmış, herkesteki ve her şeydeki ortak şeyi, sevgiyi yaşamaya başlamış demektir evladım.